Birinci ayrım. Bu kitap Getem için Filios Stüdyosu'nda seslendirilmiştir. 5846 sayılı kanunun ek 11. maddesi kapsamında görme engeller dışında kullanımı, çoğaltımı, dağıtımı ve satışı yasalara aykırıdır. Seslendiren Levent Filios, eserin adı 10.000'lerin Dönüşü, yazarı Samim Kocagöz, türü roman. Yayın evi Yasko, Yazarlar ve Çevirmenler Yayın Üretim Kooperatifi, ikinci basım 1983. ISBN numarası 978-975-040-462-7. Bu kitap 357 sayfadır. Ses kaydına başlama tarihi 30 Haziran 2021. Kurum telefonu 0212-359-76-59. Arka kapak. 10.000'lerin Dönüşü 1961'de Rusça'ya, 1965'te Özbekçe'ye, 1976'da Macarca'ya çevrilmiş, Bulgaristan'da da 1962'de Türkçe olarak yayınlanmıştır. Sevinç'e. Karda ayak izleri var, vurulup düştükleri yere kadar. Necati Cumalı. Birinci bölüm. Birinci kısım. Akşamın alacakaranlığına halka halka dolanan cigarasının dumanına gözleri takılmıştı. Uzandığı demir karyoladan kendisini tutan düşüncelerden silkinip kalkmak istiyordu. Kendisini bir zaman daha zorladı, sonra kurtulup kalktı, pencereye doğru yürüdü. İstanbul'un bu saatleri mahalle aralarında, sokak işlerinde yoğurtçu seslerine karışan çocuk seslerinin ahengiyle doludur. Yorgun argın evlerine dönenler birdenbire kapılarının önünde kaybolurlar. Aydınlanan pencerelerin beyaz perdeleri ardında gölgeler kıpırdanır. Yoğurtçu sesleri uzaklaşır, çocuk sesleri dağılır. Sokaklara akşamın loşluğunu yutan gecenin karanlığı çöker. Genç adam yaklaştığı pencereden sokağı, sokağa akşamın inişini seyrediyordu. Dudaklarını bürüyen tebessümü, yine dudaklarını ısırmasından kovmak istediği belliydi. Gözleri damların üzerinde dolaştı, denizi buldu. Marmara'nın ta uzaklarda koyulaşan suları koyu renkli bulutlarla süslenmişti. Gedikpaşa'nın bütün evleri yuvarlanıp denize dökülmemek için birbirine yaslanmıştı. Rüyalar bazen uyandıktan sonra hatırlanabilirse güzeldir. Fakat kişi için tek başına gözü açık rüya görmek güçtür. Gözü açık rüya görmek adamı çoğu zaman kahreder. Düşünceleri, hülyaları gerçekleşiverecekmiş gibi gelen ümitleri bir boşluğa yuvarlanır. Kahraman bu umutsuzluklardan kendisini kurtarmasını bilendir. İnsan için gün vardır. Ne 12 ne de 24 saatte biter. İnsan için gün vardır, ne 12 ne de 24 saatte başlayabilir. Yine bazen insan için ne saatlerin ne de günlerin, gecelerin önemi vardır. Bazı bir sevinç, bazı da bir keder insanların gözlerini bağlayıverir. Sevinçlere, üzüntülere kendisini bırakmak kişiye gecesini, gündüzünü unutturur. Adam kendine geldiği vakit ya sabah olmuştur, etraf aydınlıktır, ya gece olmuştur, ortalık karanlıktır. Kişinin içine böyle bir durumda bütün umutları, istekleri, hayalleri, sevdikleri kendisinden uzaklaşıyormuş gibi bir his girer. Ya gözleri dolu dolu olur, ya silkinip doğrulur, kendisini kurtarır. Kapı vuruldu, genç adam pencereden döndü, elektrik düğmesine yürüdü. O da aydınlandı, kapıyı açtı, içeriye kumral saçları dikkatle taranmış bir delikanlı girdi. ''Yemeğe çıkmıyor musun Recep?'' ''Bir dakika, geliyorum.'' Biraz sonra köhne evin merdivenleri gıcırladı, sokak kapısı kapandı. Çarşı kapıya çıkan yokuşu tırmanmaya başladılar. Evin ikinci kiracısı Recep'in üstündeki odanın sahibi Halit sessizliği bozdu. ''Öğleden beri evde misin?''
''Evet.''
''Hiç çıkmadın mı?''
''Hayır.''
''Ne yaptın?''
''Ne mi yaptım?'' ''Ha, okudum, uyudum, oturdum.''
''Sinirli gibisin, canın sıkılmış.''
''Sen de bana telaşlı görünüyorsun.''
''Haklısın.'' Recep gülümsedi. ''Tamam, bugün Perşembe.'' Halit cevap vermedi, fakat yüzüne, eline bir oyuncak verilen bir çocuğun sevinci dağıldı.
Çarşı kapıya çıktıkları vakit ortalığın akşam kalabalığı dağılmış, dükkanlar hemen hemen kapanmıştı. Evlerine geç kalan yolcuları içlerine istif eden tramvaylar, garip sesler, gıcırtılar çıkararak geçiyordu. Beyazıt Meydanı'na doğru yürüdüler. Üniversite lokantası akşamları tenha olur, yemekte bir zaman konuşmadılar. İkisi de başka havadaydı. Recep'in ince, uzun fakat sert adeleli yüzü sakin, evden çıkarken pek dikkatli taranmayan saçları karmakarışıktı. İri ellerinde çatal bıçak kayboluyordu. Halit dikkatle bağladığı kravatının ucuna, dizlerinin üstüne koyduğu peçetesini durup durup çekiştiriyor, özenerek yemek yerken elbisesini koruyordu. Ama telaşından, heyecanından olacak elindeki çatal bıçakla tabağın üstünde takır takır bir takım sesler çıkarıyordu. Başını kaldırdığı zaman gözleri parlayarak arkadaşına bakıyordu. Evden çıktıklarından beri onun halini seyreden Recep sonunda dayanamadı. ''Ya seni ya da senin şu kızcağızını anlayamıyorum.'' dedi Halit, başını tabağına eğerek cevap verdi. ''Daha doğrusu bir yıldır anlamak istemiyorsun.'' Ne yalan söyleyeyim, biraz da öyle. Ama özel işlerine de daha fazla karışmaya hakkım yok. Halit mırıldandı. Recep, bu zamana kadar birbirimizden gizli kapaklı işimiz olmadı, açık konuş. Recep trak diye elinden çatalı bıraktı fakat birden yüzü değişti. Dudaklarında şakacı bir gülümseme belirdi. Gönül işleri başka hiçbir işe benzemez. Seni kırmaktan korkuyorum. Halit başını tabağına eğdi, Recep bir cigara yaktı arkadaşına. ''Kabak tatlısı güzel, istersen sen de ye.'' dedi. Meydan hafif sisliydi. Lambaların ışığı Sultanahmet'in minarelerine tırmanmaya uğraşıyordu, saat 9'a yaklaşıyordu. Halit dikili taşın etrafında dolaşmaya başladı, ortalıkta kimsecikler yoktu. Zaman zaman meydanın bir tarafından bir gölge beliriyor, sonra kayboluyordu. Uzaktan Marmara'nın suları yer yer parlıyordu, bir sıraya oturdu. Ayasofya'nın yanından geçen tramvayların sesine kulak kabartmaya başladı. Bir cigara yaktı, bitirdi, bir cigara daha yaktı, bitirdi. Sonunda uzaktan bir gölge belirdi, yaklaştı, yaklaştı. Halit doğruldu, ayağa kalktı, gelene doğru yürüdü. İki lamba arasındaki loş bir noktada karşılaştılar. ''Hele gelebildin.'' ''Çok mu beklettim?'' Genç kız elini uzattı, sonra yüzünü yaklaştırdı. ''İstersen beni yanaklarımdan öpebilirsin.'' Halit dudaklarını kızın yanağına dokundurdu. ''Bu meydanda buluşmak için neden bu kadar inat edersin, bir türlü anlayamadım.'' ''Pekala, ben sana kadar gelebilirim. Beyoğlu'nda bir yerde buluşabiliriz.'' Bir an sustu sonra. ''Doğru, sen başkalarına, hiçbir kimseye benzememelisin.''
''Bu akşam benimle sert konuşma Halit. Senin yanında bütün iyi niyetlerimi ayaklandırarak geldim. Bak, yanağımdan öpmene bile müsaade ettim.''
Halit dargın, alaylı. ''Minnettarınızım hanımefendiciğim.'' Bakıştılar, gülüştüler. Dağların karı erir gibi oldu. Bir sıraya oturdular.
''Yoksa Halit geç kaldım diye mi darıldın? Biliyorsun ki buraya Maçka çok uzak.''
''Sorun bu değil.''
''Anlat öyleyse, neymiş?''
''Dinle Nesrin.'' Halit birden sustu.
''Dinliyorum Halit.''
''Vazgeçtim, bu akşam bu sorunu konuşmayacağım.'' Kızın gözleri parladı. Pardesüsünün yakasını kaldırmak için doğruldu. Halit ona yardım etti, birbirlerine yaklaşmışlardı. ''Bu sorunu hiç konuşmayalım, daha iyi, biliyorum.''
''Peki bu işin sonu ne olacak?''
''Bilmem, daha karar vermedim.''
''Ne olur Halit, biraz sabırlı ol. Hislerimi bir türlü ölçüp biçemiyorum. Acaba seni sahiden seviyor muyum? Hemen karar verirsem sonunda seni üzmekten korkuyorum.''
Halit sakin mırıldandı. ''Bir senedir, bir senedir demek karar veremedin, öyle mi?'' Nesrin Halit'in gözlerinin içine baktı.
''Veremiyorum. Ah Halit, veremiyorum. Bütün iyi niyetime rağmen.''
''Çok rica ederim Nesrin, bir daha ağzına şu iyi niyet sözünü alma, sinirleniyorum. Seni böyle bana karşı iyi niyet sahibi olmaya, beni sevmeye zorlayan kim?''
''Nesrin, sen.'' dedi. ''Sensin Halit. Eğer seni sevemezsem ömrüm oldukça kendimi bağışlamayacağım.''
''Ne söylediğinin farkında mısın? Demek bütün gayretine rağmen beni sevemezsen ömrünce bunun sebebini düşüneceksin. Güzel bir gayret doğrusu. Söyleyecek çok söz var ama neyse.''
''Allah aşkına söyle, muhakkak söylemelisin.''
''Peki, madem ki beni bir türlü sevemiyorsun, neden bir türlü de vazgeçemiyorsun?''
Nesli Narit'in elini aradı. ''Bu senin gücün olacak, senin sevgine hayranım. Senden iyisini, senden çok beni sevebilecek başkasını dünyada bulamam. Ama ne yalan söyleyeyim, ben çocukluğumdan beri Periler Padişahı'nın oğluna aşığım. O senden kuvvetli, muhayyilemde bambaşka bir erkek. Bilmem ki nasıl anlatayım. Bu açık sözlülüğüme darılmazsın değil mi?''
Halit güldü de güldü, kendisine iri iri gözlerle bakan genç kızın parmaklarını acıtırcasına sıktı.
Bak şu söylediğin sözleri bir de ben tekrarlayayım. Nasıl çelişkiler içinde çırpındığını anla. Demek benden vazgeçemiyorsun ama yine de Periler Padişahı'nın oğlunu bekliyorsun. Birazcık gayret et, bir an için şu prensin rolüne muayilende beni çıkar. Bakalım nasıl olacak?
Nesli'nin gözleri Sultanahmet'in minarelerine takıldı, bir zaman düşündü, sonra mırıldandı, sesi titriyordu.
''Her zaman en zayıf yerimden öyle bir yakalarsın ki, birden içimden sana deli gibi sarılmak geliyor.''
''Zaten ne zaman senin aklını başına getirsem teslim olursun. Fakat bu akıllı halin çok az sürer, sonra hemen kaprislerin işe karışır.'' ''Dikkat et, hislerin demiyorum. Sen hislerini küçük anlamsız şımarıklıklarınla eziyorsun.''
Nesrin doğruldu, hayretle delikanlıya baktı. Sonra kolunu onun omzuna koydu. ''Halit, Halitciğim!'' diye kekeledi. ''Benim kahraman Halit'im. Seni ne kadar üzüyorum ben. Allah'ın belalarına layık bir kızım. Yerden yere vurulacak bir kızım, sana layık değilim.''
Halit durgun, kısaca, ''Benim de açık sözlülüğüme darılma, sen sadece şımarıksın.''
Nesrin meydanı çınlatan sinirli bir kahkaha attı. ''Bu kadar ahmak bir kızı neden seversin anlamam.'' dedi.
Halit devam etti. ''Hayatta hiçbir amacın yok, şaşkınsın. Bana bağlanamadığın gibi başka hiçbir şeye de bağlanamıyorsun.''
Soruma cevap vermedin Halit. ''Peki beni, bu zavallı kızı nasıl seviyorsun?''
''Bilmem, bilemiyorum.'' diye Halit mırıldandı. ''Aldırma Nesli, seninle böyle konuşmamalıydım. Kusuruma bakma. Sadece seni seviyorum, o kadar.''
''Arkadaşların da bu işe şaşıyor değil mi? Kim bilir bana ne kadar içerliyorlardır.''
''Bunu da nereden çıkardın?''
''Bilmez miyim? Ne zaman bir araya gelsek bana alaylı alaylı bakıyorlar. Sana da acıyarak. Hele şu Recep yok mu şu Recep? Akıllı çocuk gibi ama hiç sevmiyorum.''
''Seninkisi evham.
Hani bir gün seni seversem bu %100 Recep'in inadına olacak. Beni bayağı seni sevmeye tahrik ediyor.''
Halit güldü. ''İyi çocuktur, biricik arkadaşım. Bana bu iyiliği de yaparsa ona ömür boyu minnettar kalacağım.''
''Alay etme Halit, öfkemden söyledim. Kim bilir belki de seni gördüğüm ilk günden beri seviyorum. Yalnız bu fikre bir türlü alışamadım. Haklısın, ne istediğimi bilemiyorum. Seni sevdiğimi bile bir türlü kendi kendime itiraf edemiyorum. Yoksa senin arkandan önünden böyle dolaşır mıyım? Bir zamandır içimden bir his beni sana doğru büsbütün itiyor. Sanki dünya yüzünde bana senden gayrı güveneceğim başka bir kimsem yokmuş gibi geliyor.''
Uzandı tekrar Halit'in elini, küçük elinin içine almaya çalıştı. Önlerinden bir bekçi onlara dikkatli dikkatli bakarak geçti. Halit'in aklı fikri son sözlerden yine karışmıştı toparlanmak için. ''Hava serin, üşütmeyesin.'' diye sordu. Kalktılar, yavaş yavaş divan yoluna doğru yürüdüler. Çocuklar gibi el ele tutuşmuşlardı. Ankara Caddesi'nden Sirkeci'ye doğru inmeye başladılar. Halit birdenbire durdu. Nesrin'in beresinden taşıp omuzlarına dökülen kıvır kıvır siyah saçlarını okşadı. Genç kızın gözlerinin içi güldü. Yüzünü Halit'in yüzüne yaklaştırdı. Dudakları genç adamı öpmek istercesine uzandı. Fakat birdenbire vazgeçti, yürümeye başladı. Birkaç adım attıktan sonra mırıldandı.
''Yapamıyorum Halit, yapamıyorum. Bana öyle geliyor ki seni öpecek olsam.''
Halit derhal parmakları ile Nesrin'in dudaklarına dokundu. ''Zarar yok, söyleme.'' dedi. Sessizce yürüdüler. Artık Sirkeci'ye inmişlerdi. Ortalıkta tramvay duraklarında gara doğru bir insan kaynaşması vardı. Halit dalgın mıydı, öfkeli miydi, aklından fikrinden ne geçiriyor belli değildi. Nesrin'den bir adım önde yürüyordu fakat Nesrin bir türlü onun elini bırakmıyordu. Sanki arkasından sürükleniyordu. Köprüye geldikleri vakit Nesrin yalvarır gibi konuşmaya başladı.
''Hadi senin bir sözün vardı Halit. Nasıldı o? İstanbul'un üzerinde gecenin nasıl saltanat sürdüğünü görebilmek için gece yarısı köprüden geçmeli derdin. Bak bir kere etrafına.
Halit başını gözlerini diktiği parkelerden kaldırmadı. Hızla kızın kolunu çekti, biraz daha çabuk yürümeye başladı.
''Ne olursun Halit, bir kerecik başını kaldır da etrafına bak. Gece o kadar güzel ki. Şu arkamızdaki Süleymaniye'nin silüeti, Haliç'te sıra sıra uykuya dalan mavnalar, Galata'nın üzerimize yıkılacakmış gibi duran kapkara yüzü ve gökteki toz pembe şehrin ışığı.''
Halit tok bir sesle sordu. ''Seni bir taksiye veya bir tramvaya bindireyim mi? Yoksa yüksek kaldırımı da tırmanacak mısın?''
''Tırmanacağım.''
''Sen bilirsin.
Bak köprüyü geçiyoruz, etrafına bakmadın. Seninle çoğu zaman geceleri köprüyü geçerken bayram ederdik.''
Halit cevap vermemekte inat etti. Yüksek kaldırımı çıkarlarken Nesrin delikanlının koluna iyiden iyi asılıyordu. İstiklal Caddesi'ne çıktıkları vakit genç kız nefes nefese yalvardı.
''Barışalım Halit, istersen istediğin gibi seni öperim. Senin de dargınlığa dayanamayacağım.''
Halit istemeye istemeye güldü. ''Çocuksun.'' Sonra da maçkaya kadar gayet neşeli, havadan sudan konuştu. Bu hal Nesrin'in aklını fikrini karıştırıyordu. Ayrılırken Nesrin, Halit'i apartmanın kapısının ardına doğru elinden çekti.
''Yarın fakülteye belki gelemeyeceğim. Seni pazara kadar göremezsem o gün öğleden sonra muhakkak bana gel. Küçük bir toplantımız var, geleceksin değil mi?'' ''Senin arkadaşların sinirime dokunuyor.''
''Ne olur hatırım için katlan.''
''Bakalım.''
Halit döndü yürüyecekti, Nesrin bırakmadı.
''Barışmadık mı? Beni yanağımdan öpmeyecek misin?''
Delikanlının yüzüne garip bir ifade geldi, uzandı, Nesrin'in yanağından öptü. O bu sefer öteki yanağını da uzattı.
''Bu taraftan da, ben de seni yanaklarından öpeceğim.''
Öptü.
''Pazara gelmezsen darılırım.''
Halit caddede hızlı hızlı yürümeye başladı. Bir ara durdu, bir cigara yaktı. Adımları yavaşladı. İçindeki karışıklığın hızıyla Taksim bahçesine kadar yürüdü. Bahçeye girdi, oturdu. Vakit bir aylı ilerlemişti. Ortalık tenhaydı. Bir cigara yaktı. Bol elektrik ışığının aydınlattığı etrafındaki yeşilliğin garip bir hali vardı. Birdenbire ağzından ''Bu kız deli'' diye bir ses çıktı. Şaşkın gözlerle etrafına bakındı. Duyacak kimse yoktu ortalıkta. ''Deli'' diye mırıldandı. Tekrar tekrar onun deliliklerini düşündü. Bu düşüncelerden kaçmak için bahaneler aradı, buldu. Ta Sultanahmet'ten buraya kadar da yol yürünür mü diye söylendi. Bir meyhaneye mi gitmeli Beyoğlu'nda, yoksa tramvaya binip eve mi dönmeli diye düşünerek Taksim'e doğru yürüdü. Birinci ayrımın sonu. Sayfa 18.